أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. يا ربي kitabını çok iyi anlamayı, sana tam teslim olarak yaşamayı ve canımızı da sana tam teslim olan kulların olarak vermeyi bizlere nasip eyle. İnsanlığın tam bir çıkmaza girdiği, Müslümanların da Kur'an'ı tamamen kendi hayatlarının dışına attığı bir dönemde senin kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi anlatmayı ve insanlara örnek olacak şekilde yaşamayı ve tüm insanlığa tebliğ etmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bugün Allahü Teala'nın kitabının metninin bağlayıcılığı konusunda bir ders yapacağız. Metin dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki, yani Allahü Teala'nın indirdiği metin. Yani ne anlatıyorsa o, Allah ne diyorsa o. Onun bağlayıcılığı, onu kendi kafamıza göre sağa sola çekemeyeceğimiz, onun üzerinde Resulullah dahil, yani Muhammed Aleyhisselam dahil, hiçbir insanın yorum yapma yetkisinin olmadığını, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in içerisine koyduğu hikmet metoduyla ancak Allah'ın yaptığı açıklamalara ulaşılabileceğini bugün bir kez daha tekrarlamış olacağız. Şimdi Maide suresinin 48. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ. Ya Muhammed, bu kitabı sana indirdik. Bu kitabı derken, bundan başka bir şey anlaşılması mümkün mü? Sadece bu. Bilhak, ben bütün gerçekleri içerisinde barındıracak şekilde indirdik. Tamam. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitap. Kendi önündeki kitapları tasdik eden, bu kitabı indirdik. Önünde hangi kitap varsa, önünde dedi, mesela şu anda benim önümde mikrofonlar var, işte şu şeyler var, kupalar var, elimde Kur'an-ı Kerim var falan. Önündeki dediği, bu kitap indiği zaman var olan demek. Şu anda da var olmaya devam eden demektir. Yoksa eskiden şu kitap falancaya inmiş, bu kitap falancaya inmiş değil. Onu tasdik eden, ne demek? Onaylayan, doğruluğu kabul eden bir kitap. Dolayısıyla Tevrat'ı tasdik, İncil'i tasdik, bugün işte Ginzalar, Gatalar, neyse, insanların elinde ilahi kitap olarak var olanların tamamını, onun için isim vermedi burada, tasdik eden kitap. Ve müheyminen aleyh, tasdik eder etmekle kalmıyor, bir de onu onların hepsini koruma altına alıyor. Dolayısıyla orada buraya ters bir takım hükümler olursa, yani ana hükümlerde bir terslik olursa, ona göre bir anlayış oluyor. Yani koruyan bu. O kitapların tamamını koruma altına almış oluyor. Sonra ne diyor bakın burada? Fahkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Şimdi ayetin başında Allah'ın indirdiği neydi? Ne dedi? Enzelne ileyke el kitabe dedi. Sana bu kitabı indirdik. Bu kitabın Allah'ın indirdiğiyle hükmet derken bu kitaptan başka bir şey anlama şansı var mı? Peki bu emir kime veriliyor? ilk önce Nebimize verilen bir emirdir. Onların arasında kitabın indirdiğiyle hükmedeceksin. Şimdi iki türlü görevi var Muhammed Aleyhisselam'ın. Bir, kitabı tebliğ. Tebliğ ettiği zaman işte Allah burada şöyle diyor. Ayeti okursunuz. Orada ayet nasıl inmişse öyle okunur. Onun sağı solu yok. Peki hüküm ver. Hüküm verirken ne demek? Hüküm verirken de yani tıpkı bir yemek pişirip birisine ikram etmek gibi. Yani burada yine birkaç kere şey yaptık. Şimdi Kur'an kelimesi var. Yani insanlar çok kolay anlasınlar diye. Kur'an neydi?
Anlam kümeleri.
Anlam kümesi. Bir küme. Kur'an küme demek. Şimdi işte bir şeyde mutfakta bir çay yapmak isterseniz bir kümeye ihtiyacınız var. İşte çaydanlık olacak. Çaydanlığınız olmasa çay yapabilir misiniz? Yok. Onda ısıtıcınız olacak. Suyunuz olacak. Değil mi? Ondan sonra bütün bunların olması yeter mi? Çayınız olacak. Tamam, çay da var. Hepsi de var. Yetiyor mu? Bir de çay demlemesini bilen bir insan olacak. Peki bunu bilmek de yetmiyor. Bu sıralamanın, işte buna Kur'an deniyor. Yani kara'a. Yani bir ne olur? Gereken malzemeler deniyor bugün. İşte siz Kur'an-ı Kerim'den bir hüküm çıkarmak için ihtiyacınız olan ilgili ayetleri bir araya getirmek. Biraz sonra arkadaşlarımız bunu anlatacaklar ayrıntılı olarak. Ben sadece bir giriş yapıyorum. Peki ilgili malzemeleri bir araya getirdiniz. Hangisi önce, hangisi sonra olacağı bilmiyorsanız. Mesela önce getirdiniz çayı, soğuk suyun içine attınız. Çay demleyebilir misiniz? Ondan sonra suyu, şey, ısıtıcıyı şurada yaktınız. Çay onun yanında, şey, su yanında duruyor. O çay oraya attınız. Hiç arada bağlantıları kopardınız. Çay demleme şansınız var mı? Burada bir de sıralamayı bilmeniz lazım. Bunun şeydeki şeyi ne? Karşılığı yani Kur'an tilavet. Sıralamayı bileceksiniz. Yani önce şu suyunuzu kaba koyun. Bir. İkincisinde ısıtıcıyı yakacaksınız. Sonra o şey demliği suyun kaynayacağı şeyi o şeyin üzerine koyacaksınız. Büyük demliği koyacaksınız. Peki ondan sonra su kaynayacak. Su kaynadıktan sonra çaydanlığa çayı atacaksınız. Onun üzerine suyu dökeceksiniz. Sonra koyacaksınız üzerine. Sonra bekleyeceksiniz. Çünkü bu kadar bilgisiz olacak. Çay demlenmiş olacak. Demlendikten sonra hadi bakalım şunun ağzınıza alın da için denmez. Onu da bardağa dökeceksiniz.
Hikmet öyle
oluşuyor. Sonuçta yani bir
metodu var.
Metodu var. İşte sonunda ortaya çıkan bir bardak çay hikmettir. Bunların hepsiyle bütün bunlar. Şimdi bu bir sıralama. Bir de öyle sıralama da önce şunu yaktım. Efendim ısıtıcıyı yaktım. İşte arkadan sıralamaysa koydum demliği. İçine de suyu koydum. Tamam, sıralamada problem yok. Çay da attım. Yok, öyle şey yok. Orada bir de şey var. Beklemen gerekiyor. Önce su kaynayacak. Ondan sonra o suyu alacaksınız küçük çaydanlığa. O suyu dökmeden önce ya da sonra neyse önemli değil, çayı atacaksınız. Ondan sonra bekleyeceksiniz. Bu bekleme yani karşılığı ne Kur'an-ı Kerim'den? Tertil değil mi? Tertil. Yani işte Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak, bir çay demlemek gibi. Çünkü çay demlediğiniz zaman da su Allah'ın ayeti, ateş Allah'ın ayeti. Efendim o aletlerin hepsi Allah'ın ayetinden yapılmış, üretilmiş şeylerdir. Çay Allah'ın ayetidir. İşte bunları bu ayetlerden hareketle bir sonuca ulaştığınız zaman ortaya çıkardığınız şey, çay bir hikmet olur. İşte şu elbiseler, şunlar bunlar hepsi aynı şekilde üretilir. İşte Kur'an-ı Kerim'den hikmet üretecek, şey, yani hikmet ortaya çıkarmak. Hikmet ortaya çıkarırken de birileri size bir takım yanlış şeyler yapmanızı söyleyebilirler. Ya sen ona şimdi çay yap ama içerisine şey, bir şunu da kat, bir bayılsın, ceplerini boşaltalım diyebilir, değil mi? Şimdi onun için burada diyor ki Allahü Teala Resulullah'a فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği neyse aralarında o şekilde hükmet. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim. De Kur'an'dan nasıl hüküm çıkarılacağını da Allahü Teala Kur'an'da indirmiş. Şuna buna bıraktığı yok. Muhammed Aleyhisselam'a da bırakmamış ki bize bıraktı. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Onların arzularına uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu haktan sonra, yani bu, sana gelen bu gerçek kitaptan sonra, bak enzele aleyke kitabe bil hak dedi, minel hak dedi, değil mi? Aynı şekilde. Yani öyle anlatıyor ki Allah, bu Allah'ın sözü. Burada hiç sağa sola çekme şansınız yok. Sana gelen bu Kur'an ayetlerinden uzaklaşarak onların arzularına uyma. Arzularına uyma emri kime verildi? Muhammed Aleyhisselam'a. Ya işte bize nasıl bir nevi anlatılıyor? Asla yanlış yapmaz. Ya yanlış yapmayacak birine böyle bir emir verilir mi? Yanlış yapmayacak biri bana örnek olabilir mi? Çünkü ben de yanlış yapabilirim. Dikkat etmem lazım. Ondan sonra peki önceki kitapları tasdik ediyor da neden mesela madem Tevrat var, güzel. Tevrat var. İncil de var. Niye yeni bir kitaba ihtiyaç oldu? Öndeki kitapları tasdik ediyor, değil mi? Diyor ki burada Allahü Teala لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Sizin her birisi için farklı bir yol ve bir yöntem belirlemişizdir. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar Kabe'ye değil şeye dönüyorlardı ibadetlerinde, namazlarında, Kudüs'e dönüyorlardı. Geçici olarak. Bu bir imtihan olsun diye şey yapılıyor. Peki velev şâallâhu lece'alekum ümmeten vâhid. Farklı bir tercih olsaydı sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Tevrat'taki hükümlerin aynısını size de uygulardı. İncil'deki hükümlerin aynısını size de uygulardı. Gatalardaki, Ginzalardaki, Vedalardaki, yani şeye indirilen, Nuh Aleyhisselam'a indirilen, Muhammed Aleyhisselam'a indirilenle aynı şeriattır ama şeriatın özü aynı. Ufak tefek farklılıklar olur. Mesela siz Kudüs'e dönüyorsunuz da namaz kılmıyor değilsiniz ki, namaza bir şey yok. İlavesi noksanı yok. Namaz namaz. Yine beş vakit kılıyorsunuz. Ama Kudüs'e dönme yerine Kabe'ye dönme emredilince, ki Yahudiler, Hristiyanlar çok iyi biliyorlar ki Kabe'ye dönecek kıble, dönemiyorlar. Ya işte bizim, yani bizim bütün otoritemiz sarsılır diyorlar. Şimdi ben dediğiniz zaman imtihanı kaybediyorsunuz. Biz dediğiniz zaman Allah ne diyorsa o dediniz mi tamam kazanıyorsunuz. İşte bu bir imtihan. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Cenab-ı Hakk'ın tercihi farklı olsaydı sizi tek bir ümmet yapardı. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Ama Allah sizi size verdiği şeyle zor bir imtihandan geçirmek için böyle yapmıştır. Ya şimdi işte Resulullah'ın arkasında gelip Yahudilerin beş vakit namaz kıldıkları Kur'an-ı Kerim'den net bir şekilde anlaşılıyor. Nasıl olsa namaz aynı namaz. Şeye dönüyorlar, Kudüs'e de dönüyorlar, bitti. Nasıl ki Kudüs'ten Kabe'ye dönüyorlarsa hemen مَا وَلَّهُ مَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِ Ya şimdi ne vardı yani, işte bu kıbleden o tarafa ne çevirdik? Gayet iyi biliyorlar ki kıble dönecekti. O kıbleden buraya dönmeselerdi, yoksa bizim beklediğimiz nevi bu değil ki diyeceklerdi. O da ayette var. Şeyde ne diyor? 150 miydi? 150. ayette var o da. Evet. Ondan sonra diyor ki, peki ne yapacaksınız o zaman? Bunlar gelip sizin şeyinize uymayabilir. Uymadığı zaman ne yapacaksınız? O adamları atacak mısınız bir kenara? Sen Yahudisin, git. Sen Hristiyansın, gözüm görmesin mi diyeceksiniz? Yok. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. Şu insanlar, yani Yahudiler ve Hristiyanlar bunu size karşı delil kullanmasınlar diye. Eğer Kabe'ye dönmeseydi Muhammed Aleyhisselam, şeyde kıble Kabe'ye çevirmez, bizim beklediğimiz nevi bu değil diyeceklerdi. Ama nasıl Kabe'ye dönüyor? Ben yapamam diyor. İşte bu bir imtihan meselesi. Şimdi Allah'ın diyor size bir bak festebikul hayrat, hayırlı işlerde yarışın. Kim ne yani? Bak yani ne demiş oluyor burada? Siz Hristiyan'ı Müslüman olmaya zorlamayın. Çünkü la ikrahe fiddin. Yahudi'yi Müslüman olmaya zorlamayın. Zerdüşt'ü Müslüman olmaya zorlamayın. Hiç kimseyi zorlamayın. Siz hayırlı işlerde yarışın. Hayırlı işlerde yarışmaya başladığınız zaman bu defa sizden görünce o da sizin gibi olmaya karar verecektir. Şimdi şeyde bu Tübingen'de işte yaptığım konuşmalardan bir tanesinde, verdiğim seminerlerden bir tanesinde yahu ne dediler yani siz bizi Müslüman yapmaya mı geldiniz? Bunu açıkça söylediler orada. Çünkü cevap verecek halleri yok ya. Çünkü ayetler o kadar şey ki siz de Allah'ın ayetiniz, siz ayetisiniz, bu da Allah'ın ayeti dediği zaman karşısında ses çıkaramıyorlar. Sonra bu şeyi okudum. Şuradaki kıble ile ilgili olan ayet, burada da aynı ifade var. Festebikul hayırlı işlerde yarışın. Bak dedim Allah-u Teala bize böyle emrediyor. Biz sizinle hayırlı işlerde yarışmak için geldik. Bizim kimseyi Müslüman yapmaya zorlama diye bir görevimiz olamaz. Öyle deyince öyle bir mutlu oldular ki. Ama arkasından şeyi çok iyi kavradılar. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetlerin birlikte okunması gerektiğini, insanlığın hem hukuk hem ahlak hem bilim hem teknoloji bakımından insanlığın hayrına olan şeylerin bunlar olduğunu gayet iyi anladılar. Ha, netice ne oldu? Bizim görevimiz orada bitiyor yani. Bu insanları tutup da doğru yola yönlendiremeyiz. Evet. İlallahi merci'ukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtilifun. Birlikte oraya dönüşünüz, yani hep birlikte dönüşünüz Allah'adır. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Aranızdaki ihtilaf ettiğiniz konular konusunda Allah sizi bilgilendirecektir diyor. Şimdi ve burada bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Ya Muhammed, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. İster Müslüman, ister kim olursa olsun ona hükmedeceksin. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Onların arzularına uyma. Bak bu emir Resulullah'a verildiğine göre bize verilen emir de bu, başkası olabilir mi? Yani Allah ne demişse o. Sağ solu yok bu işin. Arzularına uyma. Ne? Arzuları nedir? Zaten ayet-i kerimede onu Allah-u Teala açıkça bize de söylüyor. Onların arzuları işte ehli kitap dediği için. Çünkü yukarıda önceki kitap sahiplerinden bahsediyor ya. Şeyde Ali İmran suresinde birçok ayette söylüyor da yani çok daha net olan şey yapıyor. Mesela bu yine tüm nebilerden bahsettikten sonra efe gayre dinillahi yabun. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar diyor 83. ayetinde. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'a tam teslim olmuş. Yani bütün kainatın her tarafında, senin vücudunun içinde, çevrende, her yerde Allah'ın kuralları geçerli. Yani şimdi sen taşı yukarıya attığın zaman ben aşağı düşmem deme şansı var mı? Hiçbir şey, tabiattaki kuralların hiçbirisi değişmiyor. Tabiattaki ayetler nasıl Allah'a tam teslim olmuşsa Kur'an'daki ayetler de öyle. Onları nasıl Allah'ın ayetleriyse bu da Allah'ın ayetleridir. Tav'an ve kerha, istesin istemesin. Yani bir kafir, ben şey mesela diyelim Firavun, baş kafirlerden, ben ölmek istemiyorum, ölümü reddediyorum diyebildi mi? Ha? Ya da ben yaşlanmayacağım. Ben şu, kardeşim sen inansan da inanmasan da bu vücudu yaratan Allah, senin vücudunda Allah'ın emrettiği şeyler oluyor. Sen istediğin kadar ne yaparsan yap. Bütün dünya senin olsa bırakıp gitmek zorundasın. Kalamazsın bu dünyada. O zaman akıllıysan Allah ne diyorsa o, de ki bir, Allah'ın yarattığı vücudun sana çok faydalı olsun. Vücudunu Allah'a teslim edersen hastalık, korku, şu bu hiçbir şey görmezsin. Çok rahatlarsın. Hastalıktan da kurtulursun. Mutlu olursun. Ne diyor Allah-u Teala? Ya beni Adem, o da şeyde A'raf suresinde, ya beni Adem, imma ye'tiyennekum rusulun minkum, ey Ademoğulları, içinizden rasuller gelir de, gelirse, peki ondan sonra ne diyor? Femen ittaka, kim kendi doğal yapısını korursa ve aslah ve kendini düzeltirse, doğal yapı ne? Benim doğal yapım, vücudumdaki her şey Allah'ın ayeti zaten. Doğal yapımı koruyabilmem için Allah'ın indirdiği ayetlere uymam lazım. Bak, rasuller geliyor, kim doğal yapısını korursa diyor. Üçüncü sayfada şeyin, A'raf suresi. Kim doğal yapısını korursa diyor. Peki ondan sonra ne olur ya Rabbi? Fela havfun aleyhim. Onların üzerine korku olmaz. Dünyada tek başına da olsa korku biter. İnsanları en çok rahatsız eden şey korku değil mi? Bakın mesela zenginler bir yere gidemiyorlar. Etraflarında büyük bir koruma ordusuyla, bir sürü şeylerle, devlet adamları bir yere gittikleri zaman bir koruma ordusu, bakıyorsun Allah Allah ya trafik tıkanmış niye? Bir bakan geçti buradan. Allah Allah. Bakmayanlar geçseydi ne olacaktı? Bakan geçince böyle olur ya, bakmayan geçtiği zaman ne olacak? Allah Allah. Şimdi bu nedir? Korku. Vela havfun aleyhim. Üzerlerinde bir korku olmaz. Başka? Velahum yahsenun. Üzüntü de çekmezler onlar. Demek ki kuyu yenmenin, üzüntüyü yenmenin tek yolu neymiş? Doğal yapımızı korumak. Doğal yapımızı korumanın da olmazsa olmaz şartı, bu vücudumuzdaki ayetleri yaratanın indirdiği ayetlerine uymaktır. O kadar. Kendi kafamıza göre hareket edemeyiz. Ama peki Resulullah için, Muhammed Aleyhisselam için de Allah diyorsa, o kaçıncı ayetti az önce? Araf 35. ayetmiş az önce okuduğumuz. Allah-u Teala diyorsa orada, وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ onların arzularına uyma diyor. وَحْذَرْهُمْ dikkat et onlara karşı diyor. اَنْيَفْتِنُوْكَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdiği bazı şeylerden seni uzaklaştırarak seni yakarlar ya Muhammed diyor. Bak, uzaklaştırarak ya, yaktıkları muhatap kim? Muhammed Aleyhisselam. Dikkat et diyor. Bak, Allah'ın indiği bazı yerlerden seni uzaklaştırarak yakarlar. Tekrar edeyim, öyle bir nebi anlatılıyor ki canım, Allah korumuş ya, öyle şey mi olur? Haşa, tövbe estağfurullah. Yani örnek olması mümkün olmayan bir nebi anlayışı var bizde. Ondan sonra Ambadi ma enzelallahu ileyk fe in tevellev, yüz çevirirlerse çevirsinler. Herkesin kafir olma hakkı var. Kafir olsun, ne olacak? فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهِ Şunu bil ki Allah bir şey istiyor. اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ Bazı günahları sebebiyle onlara bir ceza vermek istiyordur. Çünkü bunlar bu kadar şeye kadar kabul etmiyorlar. Bütün uyarılara rağmen tamam, o zaman cezayı hak ettiler. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ İnsanların çoğusu kesinlikle yoldan çıkmıştır. Çünkü kendini öne alıyor. Ben diyor. ben dediğiniz an kaybetmemeniz mümkün değil. İşte tekrar şey yapayım, ondan sonra arkadaşlarıma bırakayım. Bu şeyde az önce dedik yani, işte Yahudilerin elindeki kitap da Allah'ın kitabı, Hristiyanların elindeki kitap da Allah'ın kitabı, hepsi de. Peki bunlar, biraz sonra arkadaşlarımız anlatacak, bunlar bu kitaplara kesinlikle uymuyorlar. Peki onların oyunlarını bozan Kur'an-ı Kerim, o zaman onların yaptıkları tek şey Resulullah zamanında başlayan Kur'an'ı tahrif çalışması. Nedir? Yani anlam kaydırması yapmaya çalışıyorlar. Demagojilerle Müslümanların kafasını bozmaya çalışıyorlar. Vallahi Teala da çok sayıda bu konuda ayetler var. Onlardan bir tanesinde şöyle diyor. Ali İmran suresinin 99. ayet. Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap. De ki emri kime verildi? Muhammed Aleyhisselam'a. Ey ehli kitap diye söyleyeceği kişiler kim olur Medine'de? Kim olur? Yahudiler olur orada. Ve Medine'de Hristiyanların varlığına dair bir elimize bir bilgi yok. Belki vardır. Ey ehli kitap. Ve Hristiyanların da kitaplarını bilenler. Herkes değil yani. Ey ehli kitap. Bak bilen kişiler. Ve bunların birçoğu Müslüman görüntüsü içerisinde münafıklık yapıyorlar. Niye? Müslümanların kafasını bozmak için. O zaman başlamışlar. Çok sayıda ayeti var bunun. Diyor ki burada لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ. Niye inanmış kişileri Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsunuz? Bak Müslümanları Allah'ın dininden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Peki nasıl uzaklaştırıyorlar? تَبْغُونَهَا عِوَجَ. Bir iveç peşinde koşarak. İveç ne? İveç şu. Şimdi bakın mesela iveç eğrilik demek. Mesela şimdi şurada bir sütun var. Bu sütunu görüyorsunuz dik. Ama öyle bir eğrilik olmalı ki, yani bu sütun dik olmak zorunda. Dik olmasa bu bina onun üzerinde durmaz. Ama adam istiyorsa ilk depremde bu bina yıkılsın, sütunu hafifçe eğri yapar, değil mi? Hafifçe eğri yapar. Ve siz içeri girdiğiniz zaman hiç anlayamazsınız. Onu da öyle bir şekilde de şey yapar ki, süsler ki, hiç anlayamazsınız. İşte evet, iyi düşünüp, çok dikkatle bakmadan anlaşılamayacak eğriliktir. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki, bakıyorsun, mesela bugün birçok hocayı ben görüyorum, ayetleri okuyor. Mesela geçen de birisini baktım, şey yapıyor, diyor ki, Kur'an'da ingilap var. Eyyemun galibin yan galibun. İngalebe yengalebe yengalebe. Adam bakıyor, hakikaten öyle bir ses var. Lan kardeşim, o zaman bir anlat bakalım, ayetin manasını ver. Birkaç okuyor 20-30 tane ayet, oradan bir hüküm çıkarıyor. O hüküm o ayetten hiçbirisinde yok. Ama muhatap zannediyor ki Allah'ın ayeti bana anlattı. Onun için çok dikkatli olmak lazım bu konularda. Orada ehli kitap diyor. Kitaplarını iyi bilen kişiler. Bak ve tebu menamene tebune hayvac bir iç iveç. Yani küçücük bir değişiklik. Mesela şimdi siz buradan Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Yolunuzda hafifçe böyle çok hafifçe bir sağa döneceğiniz bir yer var. Ulan buradan mı gideceğim? Hatta oraya da bir de levha koymuş olsalar, levhayı da eğseler. Ulan orayı mı gösteriyor, orayı mı? Tam anlayamıyorsun. Hadi buradan galiba. Bir yanlış yola girdim mi bitti. Artık Ankara'ya gidemezsin. Hep böyle yaparlar işte. Ve entum şühede. Siz de bu yaptıklarınızı biliyorsun. Bile bile bunu nasıl yaparsınız diyor ehli kitap Allah-u Teala. Ve mellahu bi gafil amma te'amelun. Yaptıklarınızdan Allah gafil değildir. Onun için şimdi burada bugün bütün bu okuduğumuz ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın kitabına kayıtsız şartsız uymak zorundayız. O kitabı, ya canım öyle de olur, öyle de olur diyemeyiz. Efendim işte ümmetin ihtilafı rahmettir diye bir saçmalığın danışkasını uydurmuşlar ve bize ilim diye öğrettiler okurken. Ne ihtilafı ya? Allah'ın kitabına sarılın denen yerde ihtilaf olur mu? Yok efendim, bir sürü mezheplere bölünmüş Müslümanlar, o da hak, o da hak, o da hak. O zaman batıl diye bir şey kalmadı. Bitti. Ne oluyor? İşte şimdi onu şey yapacağız. Önce bir Fatih Hoca'yı dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz.
Tam hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Bizim bugün konumuz Kur'an metninin bağlayıcılığı. Niçin böyle bir konuyu konuşuyoruz bugün? Çünkü hepimizin malumu olan bir şey var. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani tarihten öğrendiğimiz bir şey değil. Bizzat bunun şahitleriyiz bugün. Kur'an'a çağrı, değil mi? İnsanlar son zamanlarda işte Kur'an'a yöneliyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyor. Ancak bu güzel hareket belli bir süre sonra başka bir yöne evrilmeye başladı. Kur'an'a çağrı adı altında kişilerin kendi görüşlerine çağrıya dönüştü hareket. Kur'an'dan konuşur gibi yapıp aslında belki hani tırnak içerisinde karnından konuşanlar, bunları hepimiz görüyoruz. Ama ne adı altında yapılıyor? Kur'an'a dönüş adı altında. Esasında hocam biraz önce Maide suresinin ilgili ayetlerini okuduğunda vurgu neydi? Allah'ın ayetleri, Allah'ın kitabı, bu da ya teslim olmak ya da teslim olmamak. İki tercih, çok basit, iki şıklı bir şeyin içerisindeyiz aslında. Ya o ya bu. Ama bugün yorum adı altında Kur'an-ı Kerim'den konuştuğunu iddia edip kendi düşüncelerini, hatta çoğu zaman da kendilerine dikte ettirilen düşünceleri telaffuz eden insanlar görüyoruz. Ben bugün bu bağlamda buna dikkat çekmek için yorum ne demektir? Önce bunu kısaca anlatacağım. Yorum dediğimiz şey bizim ne demektir? İyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Sonra insanlar niçin yorum yapma ihtiyacı hissederler? Özellikle de kitaptan konuştuğunu iddia eden insanlar niçin yorum yapma ihtiyacı hissederler? Bunun sebebi ne? Bunu öğrenmek. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in bu konuya bakışını kısaca özetleyeceğim. Şimdi yorum dediğimiz kelime Türkçe bir kelime, değil mi? Yorum, yani yorumluyorum. Pek çok gündelik hayatta kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda Türk Dil Kurumu diyor ki yorumla alakalı olarak bir yazının veya bir sözün anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturmak. Yani bir yazı var ya da bir söz var. Bunun anlaşılması zor olan yerleri varmış. Bunları açıklıyor, anlaşılır hale getiriyor. Türk Dil Kurumu yorum olarak bu tanımı veriyor. Batı'da ise hermenötik denilen bir kelime var. Hermenötik kavram. Bizim hani geleneğimizde İdris Aleyhisselam vardır ya. Hermes Batı'da, eski çağda Hermes denilen kişinin karşılığı bizde İdris Aleyhisselam'dır. Antik çağda Hermes'e tanrılar ile insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir görev vermişler. Diyorlar ki Hermes Tanrı'nın insanlara söylediği şeyleri aktarıyor, insanların anlayacağı şekle sokuyor. Tanrı'nın sözlerini siz anlayamazsınız. Ancak ben onları anlaşılır hale getireyim de ne demek istediğini size söyleyeyim diyen bir figür oluşturuluyor Hermes. İşte hermenötik de bu. Özellikle 17. yüzyılda Batı'da kutsal metinleri yorumlama, Tanrı mesajını insanların anlayacağı şekle sokmanın bir disipline haline geliyor. Yorum, işte Türkçe yorum dediğimiz şey. Ama dikkat ediniz. Kelimenin batıdaki şeyinde Tanrı ile insanlar arasındaki iletişimi sağlayan, Tanrı'nın kelimelerini insanların anlayacağı şekle sokmanın bir metodu olarak şey yapıyor. Kelime bu. Yani bizdekine de bakın, yakın. Peki günlük hayatta biz bu yorum kelimesini hangi anlamda kullanıyoruz? Mesela açıklama değil mi? Yani işte diyelim ki bu ayki ithalat rakamları ne anlama geliyor? Bize yorumlar mısınız dediğimizde mesela bir uzmana ne diyoruz? Ya ortada bir takım rakamlar var. Bu ay İstatistik Kurumu bunları açıkladı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunu bize açıklar mısınız diyoruz. Adam açıklıyor. Yani yorumlayabilir misiniz bu rakamları? Sonra mesela diyor ki başkan bugün bir konuşma yaptı. Başkanın satır aralarını okumak anlamında başkanın bu açıklamasını bize yorumlayabilir misiniz diyor. Bakın yani bir şeyler söyledi ama belki tam net söylemedi. Aslında arka planda neler var onu bize açıklar mısınız anlamında kullanıyoruz. Sonra kişisel düşünce anlamında kullanıyoruz değil mi? Mesela sizin bu olayla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz diyoruz. Yani siz nasıl görüyorsunuz olayı? Sizce nasıl? Sonra mesela çarpıtmak anlamında kullanıyoruz. Ya bak şu an yorum yapıyorsun, farkında mısın dediğimizde kişiye ne yapıyoruz? Ya bak şu an yorum yapıyorsun, olayı çarpıtıyorsun anlamında kullanıyoruz. Hatta saçmalama anlamında kullanıyoruz değil mi? Ya bu nasıl bir yorum kardeşim? Böyle şey olur mu diyoruz mesela. Ne demek ya saçmalıyorsun? Bakın yorumu. Ondan sonra geleneksel anlamda da işte bizim dini geleneğimizde de bu ayetin yorumu nedir, bu hadisin yorumu nedir anlamında tefsir şeyinde kullanıyoruz bunu. Pek çok farklı anlamda kullanıyoruz bu yorumu. Peki bizim geleneğimizde, dini geleneğimizde yorum ne zaman başlamış ona bir bakalım. Şimdi günümüze geçmeden önce işte 1000 küsur yıllık bir bizim geçmişimiz var. Dini metinlerle alakalı olarak. Bizim tefsirlerde, fıkıh eserlerinde iki sebepten dolayı yorum yapmanın ki bizim şeyde literatürde içtihat deniliyor ya da tefsir deniliyor. Yorum yapmanın iki sebebi var. Bir tanesi metnin kendisi. Diyorlar ki elimizdeki metin yani bakın bunu sadece bugünün insanı söylemiyor. Yani 1000 yıllık geleneği şey yaparak konuşuyorum. Diyorlar ki elimizde bir metin var tamam. Yazılı bir şey var. Ama bunun içerisindeki lafızların bir kısmı kapalı. Anlaşılmayacak şekilde lafızlar. Peki ne yapmak gerekir? Bunları açıklamak gerekir. İşte lafızların bir kısmı çok kapalı, bir kısmı az kapalı. Bazı lafızların anlaşılması için başka şeylere ihtiyaç var. Bizim geleneğimizde bunlar konuşulmuş. Yani metnin bizzat kendisi yorum yapılmaya ihtiyaç duyan bir yapıdadır diyor bizim geleneğimiz. Onun için işte fıkıh usulü eserlerinde veya tefsir usulü eserlerinde bunu anlamanın yolları konuşulur. Öte taraftan ikinci bir sebep bizim geleneğimizde yorum yapmanın, içtihat yapmanın gerektiğine dair diyorlar ki Nebi ya da işte Resul dinde otoritedir, yetki sahibidir. O açıklamalar yapar, açıklama görevi vardır. Niye yapar? Çünkü biraz önce de söyledik, metinde açıklamaya ihtiyaç duyulan yerler vardır. Öte taraftan metinde eksikler vardır. Mesela bizim geleneğimizde Kur'an'da yok ama Resulullah haram kıldığı için haram kabul ettiğimiz şeyler vardır denilir. Yani metin hem kapalıdır kısmen hem de eksiktir. Nebi ya da Resul de dinde hüküm koyma yetkisine, açıklama yetkisine sahip olduğu için hatta bu onun görevi olduğu için bir takım yorumlar yapar, açıklamalar yapar. Peki onun vefatından sonra da bu işlem devam eder. Bu defa ümmetin müçtehitleri, alimleri bu yorum faaliyetini devam ettirirler. İçtihat adı altında. Gelenek böyle. Yani gelenekte yoruma kapı açılmıştır. Müz insanı, işte Kur'an'a özellikle davet eden insanlar niçin yorum yapma ihtiyacı hissediyorlar? Bir, aynen gelenekteki gibi metin sebebi. Diyorlar ki elimizdeki metin 1400 yıl önceki insana hitap ettiği için yapısı itibariyle zaaflar taşır. Ne demek bu? Yani işte o dönemki insanın kültürüne göre, bilgi düzeyine göre, kelime hazinesine göre konuştuğu için biz bugünkü elimizdeki metni 2000'li yıllara göre değil, o günkü döneme göre okumalıyız. Dolayısıyla metnin bizzat kendisi zaaflar taşımaktadır. İki, burası önemli. Batı'nın ezici üstünlüğü karşısında var olma mücadelesi veriyor birkaç asırdır Müslümanlar. Mesela bir takım kavramlar vardır. Bu konulardan dolayı aşağılık kompleksine girmektedir Müslümanlar. İşte el kesmedir, mirastır, başörtüsüdür, kadın erkek farkıdır, kadınların dövülmesi, faiz, zina, kısas, cariyelik, şunlar. Bunların Kur'an'da var olduğunu düşünmekte, ancak bugünün insanı için bunların kabul edilemez olduğunu zannetmekte. Bundan dolayı da demektedir ki metne bağlı kalırsak zor durumda kalırız. Dolayısıyla biz bunları tekrar ele almak zorundayız. Bu kısmen Allah'a güvensizlik, kısmen de bilgisizlikten kaynaklanır. Çünkü bir takım şeyler Kur'an'da olmadığı halde Kur'an'da var kabul edilir. Mesela işte kölelik, şu bu. Bir kısmı da Kur'an'da vardır ancak bunlardan utanılmaktadır. Mesela işte birden fazla eş meselesi, mirastaki paylar meselesi, hırsızın elinin kesilmesi meselelerinde utanılmaktadır. Yani Allah'ın kitabından utanan bir ümmet var karşımızda. Ya da bilmediği şeylerden dolayı kitapta var kabul ettiği için bunları savunmak ya da bunları yorumlama ihtiyacı hisseden bir ümmet. Ayrıca bize yutturulan bir takım algılar sebebiyle yorum yapma ihtiyacı hissediyoruz. Mesela işte en popüler, pek çok örneği verilebilir de en popüleri evrim. Bugün bize yutturulan bir masal bu. Yutturulmuş ama öyle bir yutturulmuş ki bu 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kabul görmüş. Artık okullara kadar inmiş. Peki ben bunu nasıl yapacağım Kur'an'la? Bu defa Kur'an'daki bir takım ayetleri yorumlama ihtiyacı hissediyor. Diyor ki ya gerçek bu. Kur'an'a baktığımda da ben bunu görmek zorundayım. Bu defa bu Kur'an'da da var. Mesela adam bir şey çıkartıyor. Bir laboratuvarda bir şey buluyor. Ondan sonra diyor ki bu Kur'an'da da olmalı. Kur'an'a da söyletmeliyim. Bu defa başlıyor yorum yapmaya. Günümüzde yorum yapılmasının sebepleri bunlar. Yani metne güven yok. Allah'ın metnine güvenilmiyor. Öte taraftan Batı karşısında uzunca bir yıldır, zamandır insanlar, Müslümanlar ezik durumda olduğu için bu ezikliğini ile ya aslında biz sizin sandığınız gibi bir toplum değiliz. Bizim kitabımızda evet söylediğiniz şeyler var ama onlar sizin anladığınız gibi değil diyerek bir nevi Allah'ın kitabını harcama pahasına yorum yapılıyor. Yani yorum sebebi bu. Peki İkisi arasında gelenek yorum yapıyordu, sebeplerini söyledik. Günümüzdeki insanlar yorum yapıyor, sebeplerini söyledik. İki yorum arasında fark var mı? Evet, şöyle bir fark var. Geleneğin yaptığı yorumlar çok daha masum kalıyor. Niye? Çünkü gelenek genelde gerçekten anlaşılması zor konularda yorum yapma ihtiyacı hissetmiş. Mesela işte efendim Allah'ın eli diyor, Allah'ın eli ne demektir? Allah'ın arşı diyor, Allah'ın arşı ne demektir? Buradaki zamir acaba nereye gitmektedir gibi masumane konularda yorumlar yapmış. Oysa bugün yapılan yorumlar Allah'ın muhkem kıldığı konularda yapılıyor. Allah sayısal ifadeler veriyor. Yani hiçbir yere çekilme ihtimali olmayan miras payları konusunda yorum yapıyorlar. Allah kesinlikle faiz haramdır diyor. Bu konuda yorumlar yapılıyor. El kesme konusunda yani emir ifade eden bir ibare kullanılıyor. Bu konuda yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla bugünün yorumları çok daha Allah'ın böyle kesinlikle muhkem olarak bildirdiği hususlarda yapılıyor. Peki Kur'an yoruma kapalı bir kitap mı? Yani gerçekten yani yoksa yapılanlar doğru mu? Böyle mi yapmalıyız? Kur'an'a böyle mi bakmalıyız? Yoksa hayır. Yapılanları asla kabul edemeyiz. Kur'an yorumu reddetmekte midir? Buna bakalım. Şimdi bir kere şu elimizdeki kitabın en ufak cümlelerine biz ne diyoruz? Ayet diyoruz değil mi? Ayet. Herhangi bir ayet. Mesela açtım burada Araf suresinin ayetleri var. 7-8 tane bu sayfada. Kur'an buna ayet diyor. Peki Kur'an mesela yer çekimine, bitkilerin üremesine, hayvanların, canlıların sindirim sistemine, okyanuslardaki bir takım ilkelere de ayet diyor mu? Diyor. Peki bizi kuşatan kevni yaratılmış ayetler hususunda insanoğlu ne yapıyor? Ya teslim oluyor ya da bedelini ödüyor. Ben bunu yorumlayacağım diyor muyuz? Yani mesela yer çekimini ben yorumlayacağım diyen bir insan oluyor mu? Olabilir mi? Veya ne bileyim matematikteki herhangi bir formülü yorumlayacağım. Bana göre bunun yorumu budur diyen bir insan olabilir mi? Deli derler değil mi insana? Laboratuvarda ben bugün şu şeyler hakkında yorum yapacağım diyen bir bilim adamını insanlar dikkate alır mı? Aynı şey Allah'ın ifadeleri için de kullanılıyor ayet. Ayet karşısında siz ya teslim olursunuz ya da teslim olmazsınız. Teslim olmazsanız bunun adı kafirliktir. Çok basit denklem. Ya teslim olursun, Müslim denilir teslim olana ya da kafirlik edersin, teslim olmaz. Dolayısıyla kitabın ifadeleri ayetse ayetler yoruma kapalıdır. Tıpkı bizi kuşatan ayetlerin yoruma kapalı olması gibi. Sen onları ya anlamaya çalışır, gereğini yaparsın ya da bedelini ödersin. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler de ayettir. Ayeti de ya teslim olursun ya da teslim olmaz, bedelini ödersin. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim bizzat, bakın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu kitabın Allah tarafından açıklandığını söylüyor. Allah tarafından açıklanan bir kitaba kul ben de açıklama yapacağım deme yetkisini, selahiyetini görebilir mi kendinde? Ya düşünün bir kanun koyucu var. Kanun koyucu bir kanun çıkartmış diyor ki bu kanunla ilgili açıklama burada vardır diyor. Bir avukat, savcı, hakim evet kanun koyucu böyle yorum yapmış ama ben de yorum yapacağım dediğinde bile affedilmez.
Satır aralarını okuyacağım.
Böyle bir şey düşünülebilir mi?
Şöyle bir elinize bir yazı alın da satır aralarına bakın ki ne var satırlar. Okuyabiliyor musunuz satır? İki satırın arasında ne olur?
Boşluk.
Boşluk olur. Orayı sen doldurursan zaten yazı okunmaz hale gelir.
Yani bizzat Allah tarafından açıklanan kul açıklamaya kalkamaz, yorum yapmaya kalkamaz. Sadece teslim olur Allah'ım sen ne diyorsan ben onu yaparım der. Öte taraftan Allah hükmü koyanın kendisi olduğunu onlarca ayette söylüyor. Biraz önce hocam Maide suresinde okudu. Fahkum beynuhum bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiğiyle hükmet demek Allah'ın hükmü neyse onu insanlara göster, anlat demek. Hükümde ortaklığı kabul etmeyen Allah kitabını açıklama görevini nebi dahil herhangi bir insana verebilir mi? Kur'an böyle bir hakkı kimseye tanımamış. Sonra Allah'ın kitabında pek çok ayette bu kitabın ihtilafları çözmek için var olduğunu, indirildiğini söylüyor. İhtilafı çözmek için indirilen bir kitap ihtilafa yol açar mı? İhtilaftan hoşnut olur mu? Onun için bu kitaba göre ihtilaf çok tehlikeli bir şeydir. Oysa bugün ne deniliyor? Ya bir ayetle alakalı konuşulduğunda bizim yorumumuz bu. Senin yorumun da o. Yorumlarımıza saygı duyalım. Yorumlarımıza saygı duyalım şeklindeki bir anlayış Allah'ın kitabına ters bir anlayıştır. Hiç kimsenin yorumuna saygı duyulmaz. Sadece Allah'ın ne dediğine bakılır. Yoruma saygı filan duyulmaz. Yani aile içinde bir mesele vardır. Orada yorum ifade edersiniz ama mesele Allah'ın kitabı olduğu için yorum düşünülemez. Sonra Allah kitabında her şeyi açıkladığını söylüyor. Boşluk yok. Yani tıpkı bizi kuşatan kevni yaratılmış ayetler gibi herhangi bir boşluk var mı? Herhangi bir yerde ya Allah şu bölgeyi de bizim tasarımımıza bırakmış diye bir bölge var mı? Böyle bir şey. Allah böyle bir boşluk bırakmış mı? Bırakmamış. Kitabında da bırakmadığını söylüyor. Dolayısıyla Allah'ın kitabı bütün meselelerimizi halletmiştir, kuşatmıştır. Biz sadece onu tespit etmeye çalışırız. Bugün şu söyleniyor en fazla. Kur'an'da kuantum fiziği var mı? Kur'an'da cep telefonu var mı? Kur'an'da bilgisayar var mı? Şimdi tam bir safsata yani felsefi olarak ele alsak bu tam bir safsata. İyi ama hep söylüyoruz, şu cep telefonunun her bir parçası dünya kurulduğundan beri insanoğlunun ayağının altında. Sen birileri çıkıp onu toparlayıp bizim hizmetimize sunmuş. Kullandığımız uçağın, arabanın bütün parçaları bundan 1000 yıl önce de, 2000 yıl önce de, 3000 yıl önce de insanoğlunun ayağının bastığı yerdeydi. Birileri o parçaları almış, toparlamış. Kur'an-ı Kerim de tıpkı böyle. İlâ nihaye, insanın bütün sorularına cevap verebilecek şekilde bütün malzeme burada vardır. Sen o soruyu kafana takar, o parçaları bir araya getirirsen o hikmete ulaşırsın. Tıpkı telefondaki hikmete ulaşmamız gibi Kur'an-ı Kerim'deki hikmetleri de bu konuda gayret sarf edersek ancak şey yaparız. Sonra kelimelerin...
Yapalım yani, Kur'an-ı Kerim'de yok mu? İşte o ayeti bul. Mesela Süleyman Aleyhisselam olayı var ya.
Evet, Neml Suresi'nde.
Neml Suresi'nde. Yani Süleyman Aleyhisselam Belkıs gelmeden önce onun tahtını bana kim getirir diye soruyor. Değil mi? Cinler ve insanlar onun emrinde, ordusu var. Cinlerden bir iflit diyor ki sen yerinden kalkıncaya kadar getiririm. Nereden getiriyor? Yemen'den Kudüs'e. 2500 kilometre civarında bir yer. Tahtını getirecek. Ama kitaptan ilmi olan kişi ne diyor?
Ene atike bihi kable eyyartette ileke tarf.
Gözün açıyorsun, kapatıyorsun. Şöyle işte. Gözünü kapatıp açana kadar getiririm. Peki şimdi şu telefonla bir yere telefon açtığın zaman gözünü açıp kapatana kadar ilişki kurabiliyor musun orayla? Epey bir zaman bekliyorsun değil mi? Ondan sonra çalıyor, sonra o adamla ilişki kuruyor. Epey bir zaman geçiyor yani gözü açıp kapamadan. Ama orada ses ve görüntü değil gelen. Gelen tahtın kendisi. Tahtın kendisi geliyor oraya. Arkasından Belkıs geliyor. Bir salona koyuyor. Salonun dibi billur döşeniyor. Böyle billur döşeli bir salon biliyor musunuz? Sanki su gibi. Parçalarla döşeyebilirsiniz ama tek parça bir billur. Böyle bir şey yok. Belkıs geliyor sanki suya giriyormuş gibi eteklerini çekiyor yukarıya. Hayır diyor, burası billur döşeli bir salondur diyor. Ondan sonra tahtını gör, bu senin tahtın. Aa, sanki evet, amen anlıyor. Sizdeki bu bilgiyi duyduk da onun için teslim olduk diyor. Dolayısıyla Kur'an'daki o bilgiyi bugün insanlık henüz hayal edecek noktada değil. Peki o varsa arasındakiler ne? Daha neler var neler? Tabii o konularda konuşacak değiliz.
Söylediğiniz şey 2000 yıl öncesine ait bir şey hocam.
Evet, 2000 yıl öncesine ait. Ya Cenab-ı Hak için söz konusu değil ki. Bak kitaptan bilgisi. Kur'an-ı Kerim'e göre Süleyman Aleyhisselam'a kitap indirilmiş mi? Geleneğe göre değil ama Kur'an-ı Kerim'e göre indirilmiş. Peki onun kitabıyla Kur'an arasında bir fark var mı?
Yok.
Fark olmadığına dair çok sayıda ayet var biliyorsunuz. Peki o bilgi onun kitabında varsa, yani o uzaktan eşyaya getirme bilgisi bizim kitabımızda da olması gerekmez mi? Yeter ki Kur'an'ın gösterdiği metoda göre çalışılsın. Ama bu çalışma bugüne kadar İslam alemi tarafından yapılmış değil. Evet.
Sonra kelimelerin tahrifinden bahsediyor değil mi kitap? Kelimelerin tahrifi. Kelimenin tahrifinden bahseden ve bundan dolayı bir topluluğu kınayan bir kitap kendisinin yorumlanmasına izin verebilir mi? Denize kelimelerin tahrif edilmesi diyor. Bu adamlar kelimelerin bir anlamı var. Bu anlamı değiştirerek kitaptan okuyormuş gibi yapıp insanları kandırıyorlar. Peki yorum dediğimiz şey zaten bizim bu değil midir? Yapılan bugün faaliyet bu. Tahrife izin vermeyen ve bu konuda insanları uyaran bir kitap, insanların kitabı yorumlamasına asla izin vermez. Sonra kendi meşruiyetini bu kitap neye dayandırıyor? Tasdik ilişkisine değil mi? Mesela bundan 1400 yıl önce inmeye başladığında Kur'an-ı Kerim kendisinden 600 yıl önce inen İncil'e atıfta bulunuyor. Kendisinden 1000 yıl önce inen Tevrat'a atıfta bulunuyor. Ve orayla irtibat kuruyor. Bu zamana, zemine, kültüre, kişiye, anlayışa, şuna, buna göre değişen bir yapıda olsaydı, kendisinden binlerce yıl öncesinde indirilmiş kitaplara atıfta bulunabilir miydi? Oraya referans verebilir miydi?
Veya şunu söyler miydi?
Yani Şura suresinde diyor ya Allah-u Teala, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Nuh'a hangi görevleri yüklediyse, Allah-u Teala sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Şimdi az önce hani bir farklarla, dersin başında farklardan bahsetmiştik ya, ufak tefek farklar var. Mesela namaz kılma görevi Adem Aleyhisselam'dan beri aynen devam eder. 5 vakit. Hiç değişen bir şey yoktur. Peki Kudüs'e döndüğün zaman da namazını kılmış oluyorsun. Kabe'ye döndüğün zaman da. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de var. Şey yaparsan, korkarsanız yürüyerek kılın diyor. Binek üzerinde kılın. Peki yürüyerek, yürüyerek namaz kılarken kıble senin tam ön tarafına rastlıyorsa tamam. Peki kıble benim tam arkama rastlıyorsa geri mi yürüyeceğim? Kıbleyi arkama alacağım. Yani bakın öyle ufak tefek değişiklikler ki bunlar. İşin özünesi yapmıyor. Namazı engel değil. Müslümanlar yıllarca Kudüs'e doğru namaz. Namaz aynı namaz. Değişmez ki. Ufak tefek farklılıklarla Allah-u Teala imtihan ediyor insanları. Yoksa temel bir farklılık da yok. O zaman ne diyor? Nuh'a hangi şeyi emrettiysek. Peki hadi Tevrat, Musa aleyhisselam ama Nuh aleyhisselam ta ilk şeyler, ilk dönemler. O zamandan bu zamana değişmemiş. Tarihselcilik olsa zaten Nuh'a emredildiyse bir ayet olur muydu öyle bir şey? Aradan bu kadar zaman geçmiş gelmiş işte bir sürü işte neyse yani şeyler tarihselcilik diye bir şey olabilir mi? Kur'an nasıl tarihsel kitap olabilir? Evet.
Şimdi Kur'an-ı Kerim bu meseledeki Kur'an-ı Kerim'in duruşu net. Yani Kur'an kendisini bir metin olarak şey yapıyor, bize tanıtıyor. Bu metnin parçaları ayettir. Ayetler karşısında teslim olunur, yorum yapılamaz. Ya ona uyarsın ya da kafirlik edersin. Başka bir alternatifi yok. Peki Muhammed Aleyhisselam bu konuda bir şey söylememiş olabilir mi bize? Onun döneminde bu tür şeyler yaşanmış, yaşanmamış olabilir mi? Bakın, Muhammed Aleyhisselam diyor ki, kim Kur'an'ı kendi re'yi ile yorumlamaya kalkarsa, ne yapmış olabilir sonuç? Sonuç cümle nasıl bitiyor olabilir sizce?
Kafir olur.
Ne diyor biliyor musunuz? Cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. İfade çok ağır değil mi? İnsan kendi yerini, cehennemdeki kendi yerini hazırlasın. Nasıl hazırlarım? İşte diyor ki, kim kendi re'yi ile Kur'an'a anlam yüklemeye çalışırsa cehennemdeki yerini hazırlasın. Bakın başka bir rivayet var. Muhammed Aleyhisselam mescide giriyor. İki adamın bir ayetle alakalı olarak tartıştığını görüyor. Demek ki birisi diyor ki bu ayet şu anlama gelir. Öteki diyor ki hayır bu anlama gelir. Sonra sahabe anlatıyor diyor ki o kadar sinirlendi ve yüzünün rengi attı ki hepimiz endişe duyduk. Hatta Hazreti Ömer bu durumu görünce o tartışanlara şey yapıyor. Seslerini kesmelerini Resulullah'ın bu işe çok sinirlendi. Onları uyarıyor. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam topluyor herkesi diyor ki Temarav fil Kur'an. Kur'an konusunda yorum yapmayın. Kendi görüşünüze göre hareket etmeyin. Fe innel mira'e fil Kur'an'i küfrün. Şunu kesinlikle bilin ki Kur'an konusunda yorum yapmak küfürdür. Biraz önce de ne demişti? Cehennemdeki yerini hazırlasın. Yani ifadeler çok ağır. Muhammed Aleyhisselam bu konuda çok hassas. Zaten Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ı belki de en ağır uyardığı hususlar hep ney? Kur'an-ı Kerim konusunda bildiği halde insani şeylerle yapılan hatalarda bile Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam ağır bir şekilde eleştiriyor. Bir de bunu disiplin haline getirdiğinizi düşünün. Okullarda okutulan bir ders haline getirdiğinizi düşünün bunu. Yani yanlışlıkla yaptığınız şeyde bile ağır uyarıldığınız bir hususu siz bugün üniversitelerde, şurada, burada disiplin haline getiriyorsunuz. Olması gereken şey budur diyorsunuz. Kur'an yorumu açık bir kitaptır diyorsunuz. Yorumlanmalıdır diyorsunuz. Ancak o zaman bir anlam ifade eder diyorsunuz. Ondan sonra da Allah'tan rahmet, merhamet, bereket bekleyeceksiniz. Bu asla olacak bir iş değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim yorum meselesine bu şekilde bakıyor. Şimdi işin nerelere vardığını, yani bu yorumun bugün bize hangi noktaya getirdiğine dair örnekler verilecek. Onlar da konunun bir devamı olacak.
İşte o Resulullah'ın söylediği o sözlerin tabi Kur'an'daki bir hükmün tebliğinden ibaret olduğunu şey yapalım. Yani Kur'an'daki hükmün tebliği. Yani karşı tarafın anlayacağı şekilde onları anlatılması. Ne dedi? مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَعِيهِ فَقَدْ كَفَرْ ya da فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَقَدْ كَفَرْ de var.
Evet, evet, evet.
Tamam. Kim kendi görüşüyle Kur'an'ı yorumlarsa kesinlikle kafir olur. Tamam. Bunu aslında kitaplarda hep de anlatırlar. Anlatırlar da peki bu tefsir kitaplarında Kur'an'ı kendi görüşüyle yorumlamayan bir adam var mı? Peki bunun bu sözün dayandığı ayet hangisi? Bak şey okuyalım. Tabii çok sayıda ayet var da. Hud suresinde şöyle bakın dikkat edin. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem yani kısa özlü hüküm ifade ediyor. Tamam şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Tamam. Mesela az önce dersin başında Maide suresinin 49. ayetiydi galiba. O ayeti okura ve enihkum beynehum bima enzelallah dedi. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Kısa ve özlü bir cümle değil mi? Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Hükmetme ne demek? Allah'ın ayetini tebliğ etmek başka, hükmetmek başka. Yani problemlerini ona göre çöz. Peki, kısa ve özlü. Nasıl olacak diyor ki, sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İşte çöz dediği zaman bu kısa, ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından, yani Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Peki bu yani kendi görüşüne göre Kur'an'ı tefsir eden kafir olur. Cehennemdeki yerine hazırlansın ifadesinin şimdi buradaki yansımasına bakın. Niye Allah kendi açıklıyor Kur'an'ı? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. O zaman bir başkası kendi görüşüne göre Allah'ın kitabını açıklarsa kendini ne yapmış olur? Söyleyin bakalım. Allah'ın yerine koymuş olur. Yani ilah. Peki bu şirk olur değil mi? Allah'ın hiç affetmeyeceği günah olur. Birisi kendi kafasından Kur'an'ı açıklarsa Allah'ın hiç affetmeyeceği günah olur. O zaman Resulullah'ın söylediği مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنِ بِرَعِيهِ فَقَدْ كَفَرْ kendi görüşüne göre kim Kur'an'ı açıklarsa kafir olmuştur sözü bu ayetin hükmü değil mi? Yani bu yani buna hiç şüphe edilecek tarafı var mı? Peki müşrik olanların da cehenneme gideceği yine Kur'an-ı Kerim'de çok açık. O zaman مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَعِيهِ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre açıklarsa cehennemdeki yerine hazırlansın sözü de yine Kur'an'ın hükmü değil mi? Peki ayet bu şekilde açıkken, hadis bu şekilde açıkken, siz tutun, Muhammed Aleyhisselam'a bir Kur'an'a aykırı bir sürü sözler mal edin, işin içinden çıkamayınca bir de ayrıca gayrimetlu vahiy diye bir şey uydurun. Ondan sonra tutun, bütün mezhep imamlarına içtihat şeyi verin. Tutun şunu yapın, bunu yapın. Ondan sonra da
ilim olarak okutun.
İlim olarak okutun. Bir de şimdi sen anlatırken burada bazı ufak tefek notlar aldım da. Mesela kölelik ve cariyelik. Bugünkü ulemaya göre kölelik ve cariyelik İslam'ın olmazsa olmazıdır. Kur'an'ın hükmüdür. Bir kısmı diyor ne yapsın? Önünde hazır buldu. İşte düzeltmeyi sonrakilere bıraktı. Ne yapsın sözünüz eğer Allah için söylüyorsanız bu sizin Allah'a yapabileceğiniz en büyük iftira olur.
Aciziyet yüklemiş
olur. Aciziyet yüklemiş olursunuz. Demek ki Allah beceremiyor, sen becereceksin, öyle mi? Ve biliyorsunuz o şeyde Irak tarafında hani bir kısım ezdi hanımları esir edip pazarda satmaya başladılar.
Yeni yani, tarihte yaşanmış bir şey değil.
Tabii yeni yani, bundan birkaç sene evvel pazarda satmaya başladılar. Çünkü öyle Osmanlı zamanında Avrupa limanlarına baskınlar yapıp oradaki gençleri getirip Osmanlı pazarlarına satıyorlardı. Şey koyun gibi. Şeyde efendim neymiş esirmiş falan. Yani bu İslam'ın kabul etme ihtimali sıfır. Böyle bir şey asla olamaz. Ne dediler? Yüz küsur alim toplandı. Türkiye'den de vardı. Bir karar aldılar. Cariyelik kaldırılmış. Kaldıran kimdi hatırlıyor musun? Birleşmiş Milletler köleliği yasaklamış ya. O günden itibaren artık kölelik, cariyelik haram olmuş. Peki ne o, bak şimdi ayet yok, hadis yok, içtihat yok, şu yok, bu yok. Ne oldu şimdi? Din ne oldu?
Birleşmiş Milletler'in
kararına kaldı din.
Müslüman da yok.
Ya Müslüman da yok. Ya kardeşim, ya bu bir de işte ulemanın yayınladığı bir bildiri. İşte bu adamlar cehenneme gitmeyecek de kim gidecek yani? Hadi buyurun. Ulema şeyleriyle. İnşallah tevbe ederler. Ondan sonra efendim kadınları dövme. Tabi bütün mezhepler ittifakla kadınların boşama hakkını elinden alınca boşama ile ilgili ayetleri kadını dövmeye çevirmişler. Efendim işte faiz. Ya nasıl savunulur? Adam sana bir para verecek, keyfine bakacak, sen gidip çalışacaksın, kazancını bu adama vereceksin, kazanamazsan yandın, evin, barkın, her şeyin gidecek. Ya bunun kadar büyük bir sömürü var mı dünyada? Yani efendim ceza hukuku. İşte bakın internette vardır, ben Almanya'da Alman cezacılara Kur'an'daki ceza sistemini anlattım ve sonunda onlara şunu söyledim. Sizin ceza hukukunuz İnsanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Bak niye insanlık onur haysiyeti nedir? Allah'ın yarattığı ayetlerdir değil mi? Derhal vazgeçin dedim. Dediler ki ya sadece çünkü o bütün ayrıntıları görünce şaşırdılar yani o güzellik karşısında. Ha şunu söyleyeyim. Mezheplerin ceza hukukunun Kur'an'dakilerle hiçbir alakası yoktur. Ufak tefek benzerlikler vardır. O başka. Ama Kur'an'daki ceza hukukuna yeryüzüne karşı çıkacak bir tek insan olmaz. Çıkabilir. Duygusal. Bana ne dediler? Sen Türkiye'de bunu anlatabiliyor musun? Türkiye'de bizi kimse dinlemiyor ki. Bak siz toplaştınız, dinlediniz. Türkiye'de herkes bizden kaçıyor. Ama gelip sizde bir şey varmış gibi sizi dinliyorlar. Ben size anlattım ki siz de bizi onları anlatasınız. Aynen bunu söyledim. Ya burada defalarca söylüyor. Ya şey Türkiye hapishaneler ülkesi oldu. Ya İslam'da hapis cezası diye bir şey yok diyoruz. Bizi de gayet iyi tanıyorsunuz. Tanımadığınızdan değiliz. Hadi bildiğiniz bir şey varsa çıkın konuşun bakalım. Kimi cezalandırıyorsunuz milleti hapse atarak? Onları beslemek zorunda olan bu milleti mi? Onların beslemek zorunda olduğu çoluk çocuğunu mu? Ne elde ediyorsunuz? Geçen de görmediniz bir adam hapishaneden çıktı, adamları öldürdü, girdi içeri. Elinize ne geçiyor? Yeryüzünde hapis cezasından şey yapan var mı? İnsanın asıl en büyük şeyi hürriyettir ya. Olmazsa olmazı. Bir Müslüman olarak biz bunu nasıl yaparız ya? Ondan sonra miras konusu da. Bu az önce bir hanım sordu. Kardeşi babasından önce ölmüş. Kardeşin çocukları var. Efendim diyor, benim şimdi diyor babam vefat ederse diğer kardeşlerim de var. Bu kardeşimin çocuklarına miras düşmezmiş. Doğru. Bütün mezheplerde de yetimi diye saçma sapan bir şey uydurmuş. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı. Ama bütün mezheplerde var. Sen az önce diyorsun ya, mezheplerin iler tutar tarafı yok ki. Yani bugünkülerden de fazlaca öyle savunulacak tarafları yok yani. Onun için tabii ki onların babası ölmemiş gibi mirastan alacaklar. Bunların bütün delilleri bizim sistemimizde var. Arzu eden şey yapabilir. Yani şimdi böyle, evet, biraz da sizi dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gerek Abdülaziz hocamın gerek Fatih hocamın söylediklerine dikkatle dinlediğimiz, kulak verdiğimiz zaman Rabbimizin kendi kitabının yorumlanmasına asla izin vermediğini, üstelik kitabı açıklama yetkisini nebisi de dahil olmak üzere hiç kimseye bırakmadığını, bunu kendi tekelinde bulundurduğunu ve bu açıklamanın da bir metodu olduğunu ve bu metodu kendi kitabında kendisinin bizzat tarif ettiğini ve insanlardan da, bu işle uğraşanlardan da bu metodu uygulayarak hikmete, yani Allah'ın koyduğu doğru hükme, sonuca ulaşmaları gerektiğini bizlere açık ve net bir biçimde bildiriyor. Fakat bugün baştan beri söylendiği gibi bugünkü bir takım ulema da Kur'an'ı kendi felsefi ve edebi üretimlerinin garnitürü haline getirmiş vaziyetteler. Bir kere İslam ve felsefe kelimesi yan yana geldiği zaman orada Allah'ın dini diye bir şey kalmaz. Orada insanın ürettiği yeni hükümler, yeni bir din ortaya çıkmış olur. Çünkü felsefe dediğimiz şey zaten kendi üretiminizle, yorumlarınızla ortaya çıkardığınız ve doğru olduğunu iddia ettiğiniz bir takım sonuçlardır. Oysa Allah'ın kitabındaki hikmet felsefeden çok farklı bir şeydir. Allah'ın koyduğu metotla ortaya çıkarılabilecek Allah'ın hükmüdür. Zaten suyun başı maalesef Kur'an üzerinde çalışılan bilim dallarının sosyal bilim olarak iddia edilmesi ve bu çatı altında öğretilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani orada tutulmuştur. Çünkü sosyal bilim dediğiniz zaman bunun içerisine işte sosyolojiyi, felsefeyi, edebiyatı vesaireyi koyarsınız. Bunların tamamında üretim insan tarafından yapılır ve tamamında şahsi indi görüşler hakimdir ve size göre, bize göre ifadeleri vardır. Bu çok da doğaldır. Ama Allah'ın kitabını insan üretimi bir bilim gibi görürseniz ister istemez onları da aynı disipliner metotlarla Allah'ın kitabına yaklaşım da gerçekleşecektir ki bugün yapılan maalesef bu. Bu da benim tahminim batıdan aparılmış, ithal edilmiş bir konu ne yazık ki. Şimdi bu konuda nasıl, neler ortaya çıkıyor? Yani Fatih Hocam az evvel anlattı, işte Allah'ın kitabına göre yorumun asla kabul edilmesi mümkün değil birçok sebepten dolayı. Ancak buna rağmen kitabı yorumlayanlar artık işin nereye vardırmışlar, bunu görelim. Mesela önce küçük kısa başlıklar halinde vereceğim, sonra bunları temellendireceğim. Mesela en son işte çok meşhur bir videoda deniyor ki Kur'an'da geçici kanun maddesi olabilecek ayetler vardır. İşte Nisa suresinin 3. ayeti delil getiriliyor. Neymiş? Çok eşlilikle ilgili olay, uygulama bir geçici maddeymiş. Yani şartlar düzeldiğinde, ortadan kalktığında o madde de artık uygulanmaz olurmuş. Halbuki bunu söylemenin, mesela başka bir kişi de, yine felsefeyle uğraşan başka bir hoca da bu çok eşlilikle ilgili meselenin Allah'ın bir emri olmadığını, işte belli şartlarda kullanabileceğini, halbuki bir Müslüman hoca, bir Müslim, yani Allah'ın dinine ve kitabına teslim olmuş bir insan, Kur'an'da bir erkeğin çok eş, birden fazla eşle evlenebileceğinin hakkı olduğunu, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir hak olduğunu net bir şekilde söyleyebilmeli. Kimden korkuyorsunuz ya? Elinizdeki kitap Allah'ın kitabı, kimden korkuyorsunuz? 5 kişi, 5 bin kişi, 5 milyon kişi az takip eder diye mi? Bir kişi bile takip etmese ne olur ki? Sonra
Musa Aleyhisselam'ın başta ne takipçisi
var? Aynen öyle ya. Böyle bir şey olur mu? Tamamen bunlar şey takipçilerine yönelik veya işte modernizme,
kaç tane var?
Modernizme yönelik. Bütün rekor onda hocam zaten. İblis'te.
Hiç kimse yetişemez onun rekoruna.
Halbuki Kur'an'da çok eşliliği bir hak olarak gösteren sayısız ayet var. Yani bunları bilmedikleri de çok ortada zaten. Tek bir ayetle hüküm veriyorlar. Ayrıca yine şöyle söyleniyor. Allah'ın satır aralarında söylemek istedikleri vardır. Ayetlerin maksadını tespit gerekir. İşte az evvel hocam da değindi. Kur'an'ı anlamada farklı metotlar olması doğaldır. Metodu kutsamamak, tek bir metot doğrudur dememek gerekir. Müteşabih ayet tedebbür için, yani Kur'an yorumlansın diye zaten vardır gibi. Yani tamamen bunlar şahsi üretimler. Ve yine bunların belki içinde en acı olanlarından bir tanesi, naslar dokunulmaz değildir, dondurulmamalıdır. Yani bunları nasıl söylüyorlar? Mesela şöyle temellendiriyorlar. Birkaç satır örnek vereceğim. Bir kere Kur'an'ı anlamaktan murat, murad-ı ilahiyi anlamak olmalıdır. Yani Allah'ın muradı ne burada? Ben onu anlamaya çalışmalıyım. Ne demek istiyor? Evet, Allah ne demek istiyor burada?
Allah sen ne demek istediğini bilmiyor da bu öyle şey yapacak.
Evet, aynen öyle.
Ya bu bir şey diyor ama ne diyor? Hele bir gel bakalım, hele bir bak.
Zaten
şimdi mesela diyelim Erdem Bey konuşuyor, ben size ya bir şey konuşuyor mu, ne konuşuyor dediğim zaman Erdem Bey en büyük hakareti yapmış
tabii,
olmaz
tabii.
Mı?
Aynen öyle hocam.
Ne dediği belli yani değil.
Bir insanın yazdığı kitap için söylenemeyecek ifadeleri Allah'ın kitabı için söylüyorlar. Mesela
ya sonra bir şey daha söyleyeyim sana. Hocam. Mesela az önce konuştun. İşte bu anayasanın geçici maddesi gibidir. Güzel. Anayasanın geçici maddesini yürürlükten kaldıran kimdir? Hakimler kaldırabilir mi yürürlükten? Kaldırabilir mi? İnsan, halk kaldırabilir mi? Kim kaldırır? O geçici maddeyi kim koyduysa o kaldırır değil mi? Başkası kaldıramaz. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı nedir? Nesih. Nesih'tir. Eğer Allah-u Teala kaldıracaksa kendi kaldırmıştır. Nitekim işte başlangıçta orucu Yahudiler gibi tutun dedi. Daha sonra bir takım kolaylıklar getirdi. Peki böyle bir şey var mı? Kaldırıldığına dair?
Yok hocam.
O zaman siz kaldırırsanız bugün mesela anayasanın geçici maddesini siz kaldırırsanız bugünkü yasalara göre en büyük suçu işlemiş olmaz mısınız? Sen kimsin ya? Demezler mi?
Aynen öyle.
Evet.
Zaten hocam orada şöyle bir durum da var. Maalesef sizin dediğiniz gibi bu hocaların büyük bir bölümü Allah'ın yaptığı nesi kabul etmez ama kendilerinin yaptığı nesi de bir ilke olarak ortaya koyarlar. Ben nesi kabul eden biriyle asla konuşmam diye benim yüzüme söylemiş bir kişi. Daha sonra erkeğin kız çocuğun alacağı mirasın bugün artık erkeğinkiyle eşit olması gerektiğini söylemiş kişidir. Yani bu nesihten daha öte bir şey değil mi? Yani kendisi yaptığı zaman nesih hak ama Allah yaptığı zaman olmuyor. Yine şöyle ifadeler var. Murad-ı ilahiyi anlamak kimsenin tekelinde değildir. Başta Kur'an bu tür muhtemel anlama tekellerini baştan kırmak için kendi ayetlerini kitabın anası ve müteşabihat diye tasnif eder. Yani Kur'an kitabın ana ayetleri, işte muhkem ayetler ve müteşabihat demesinin sebebi bu tek bir metot değildir. Herkes kendi metoduyla istediği gibi anlasın demek için olduğu iddia ediliyor.
İstersen burada da bir şey yapayım.
Bu buyurun. Müteşabih kelimesi gerçekten insanların zihinlerini karıştırıyor. İran'da da bana birkaç kere sordular bunu. Yani bu yanlışlar konusunda Şiilerin, Sünnilerin en küçük İhtilafları yok. Yanlışlarda tam ittifak var. İhtilaf doğrularda. Yani onların şu imamları var, dokunulmaz da sanki bizim imamlar dokunulur mu? Adı Şii imam olduğu zaman biz şey yapıyoruz, Sünni imam olduğu zaman onlar. Şimdi bana bu müteşabihle ilgili, yani müteşabih karşılıklı birbirine benzeyen iki şey için kullanılan kelimedir. Onlara söylediğimi burada da söyleyeyim. Dedim ki bakın Kur'an-ı Kerim'in 8 ayetinde müteşabih kelimesi geçiyor. Bunun 7'sinde biri diğerine benzeyen, yani sözlük anlamı veriliyor. Birbirine benzeyen iki şey. Peki ne oluyor da 8. ayette Kur'an'ın açıklanması ile ilgili ayette müteşabih kelimesini hiçbir şeye benzemeyen diye bir anlama getiriyorsunuz. Sonra da ondan sonra gelen وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِيُونَ مَا تَشَابِهَ, yani bu Ali İmran 7. ayette kalplerinde kayma olanlar مَا تَشَابِهَ مِنْهُ, müteşabih dediğim teşabihe, benzeyen, neye? Kendi kaymasına, kalbindeki kaymasına benzeyen مَا تَشَابَى بِهِ مِنْهُ بِزَيْغِهِمْ kendi zeyhiyle, kendi kaymasıyla benzerlik olan işte bu tahrif anlattıklarınız o. Ona uyana uyarlar. Şimdi bunları anlatınca tabii bunların hepsi Arapçası gayet iyi olan, bilimsel alt planı çok iyi olan insanlardı. Hemen seslerini kestiler ve şey yaptılar. Burada da şimdi yani ilim adamlarıyla konuşurken kolay da ama eğer işi kendi arzularına uydurmak istiyorlarsa فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ kendi zihinlerine uygun bir şey gördüler mi hemen onu şey yapıyorlar. Şu anda artık o da bırakıldı yani. O da yok artık. Evet.
Yorum meselesiyle alakalı şöyle bir ifade var. Yorum faaliyetinin amacı söz sahibinin maksadını ve hedefini tespit olmalıdır. Yani bu amaçla siz yorum yapıyorsanız zaten sıkıntılı. Olması gereken zaten bu. Maksadı gözetmeden sadece lafza dayalı bir anlamanın bazen ne kadar yanlış olacağına Enfal 60. ayet örnektir demiş. Eğer bu ayetteki besili atlar emri lafzi olarak alınırsa ayet maksadının tam tersini gerçekleştirmiş olur.
Ya sen atabilmeyi seven bir adamsın. Bak burada
ben o yüzden sözü size bıraktım hocam.
Atı olan bir arkadaşımız.
Bari ona yapmayın.
Bari ona yapmayın ya. Her hafta ata binmese rahatsız olur. Ben de gerçi çok iyi ata binerim. Bir kere bindim, 2 dakika kalabildim üstünde. Hemen millet indirdi aşağı, baktılar ki ben düşeceğim. Ben iyi. Bir kere bindim ömrümde yani. Şimdi sen bu işi çok iyi biliyorsun. Bugün hangi vasıta atın yerini tutabilir?
Hiçbirisi.
Bakın şimdi efendim uçağımız var, tankımız var, şuyumuz var. Peki elektrik şey kesilse, mazot bulamasan, benzin bulamasan ne yaparsın? Ya atın gidebildiği yere hangi vasıta gidebilir?
O yüzden hala bütün güvenlik güçlerinde batıda özellikle atlı kuvvetler, birlikler var.
Olmaması mümkün değil. At son derece önemlidir. Ya atın çıktığı yere herhangi bir tank çıkabilir mi?
Kaldı ki at besleyin demek, füze yapmayın demek değil yani.
Zaten aydü lehum mestadaatun min kuvve. Gücünüz yeten bütün gücü hazırlayın. Ayrıca atları diyor. Evet, ayrıca atları.
Onu ayrıca söylüyor.
At ihmal edilmez.
Bu lafızcılık çok oluyor hocam. Bu literal yaklaşım oluyor sizin bu yaptığınız bu durumda. Evet, ne yazık ki. Şimdi bir de şöyle bir ifade var. Eğer Kur'an'ın hepsi muhkem olsaydı Kur'an'ı tedebbür etme ihtimali talimatı havada kalırdı. Kur'an üzerinde şöyle Kur'an üzerinde derin düşünmeden ayetlerin maksadına ve muradı ilahiye erişilmez. Yani tedebbür bu. Derin düşüneceksiniz, muradı ilahiyi anlayacaksınız.
Yani sen düşüneceksin, ben ne icat ederim? Ya tedebbür o değil ki, tedebbür önünü arkasını. Yani şu ayet hangi ayete bağlantılı, bu ayet hangi ayete bağlantılı, tedebbür odur, başka bir şey değil ki.
Evet, yani bu şekilde temellendiriliyor. Daha pek çok bunun şeysi var ama tamamı Kur'an'a aykırı. Şimdi bu yaklaşım yeni bir şey de değil. Bu Tevrat'a da bu şekilde vaktiyle Yahudilerin yaklaşımı aynı. Mesela bakın Tevrat'ta çıkış bölümünde 21'e 24. bölümde şöyle bir ifade var ki bunun tam karşılığı da Kur'an'da Maide suresinin 45. ayetinde var biliyorsunuz. Cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanığa karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere diye bir bölüm Tevrat'ta. Yani bunlar kısas ediliyor. Şimdi bu Tevrat bölümünün altına burası Allah muhafaza biri tarafından doğru anlaşılır diye, yani bu bizdeki tefsir meal dipnotlu meallerin aynısını aynı amaca hitap ediyor. Aynı şekilde yapılmış. Doğru anlarlar diye hemen yanlışa çeviriyorlar. Dipnotta şöyle demiş. Sadia Gaon pasajdaki ifadenin doğrudan anlaşılmasının mantıken de mümkün olmadığını örneklerle şöyle açıklar. Bakın Allah'ın emrinin doğru anlaşılması mantıken mümkün değil diyorlar. Niye? Örneğin A, B'nin gözüne vurup sinirlerin bir bölümünü zedelemiş ve kısmi körlüğe yol açmışsa A'ya tamamen aynı şeyi yapmanın mümkün olmadığı açıktır. Üstelik herhangi bir zarar karşısında bedenin dayanıklılığı insandan insana farklılık gösterir. A, B'yi tamamen kör etmişse bile A'yı kör etmek belki onun acı ya da kan kaybından ölümüne yol açacaktır. Kısacası böyle bir anlayış kökten yanlıştır. Hangi anlayış? Allah'ın emrettiği anlayış. Dolayısıyla Allah burada aslında onu demek istemiyor. Onun bu işte sayılan organların diyetini vermeniz gerekir diyor. Hiç yani pasajda olmuyor. Bilmiyor. Bunlar ona
ama bunlar biliyor.
Aynı bizdeki hırsızın elinin kesilmesiyle alakalı şey. Allah orada öyle demek istemiyor. Peki öyle demek istemiyorsa niye kesmek diye yazıyorsun mealine? Onu değiştiremiyorsun kelimeyi. Değiştirsene hadi. Yani o kadar cesaret yok. Ama dipnotta onu şey yapıyorlar, bozuyorlar maalesef. Ve üstelik Maide suresinin 45. ayetinde Allah bu kısas meselesini biz Yahudilere böyle yazmıştık dedikten sonra altında diyor ki ayetin sonunda, kim Allah'ın dinine göre hükmetmezse, az evvel hocamın okuduğu ayetin aynı ifade, onlar yanlış yapan kimselerdir, zalimlerdir buyuruyor. Yani yukarıda Tevrat'ta bu konunun Allah'ın indirdiği şekilde hükmedilmediği de ortaya konmuş oluyor. Yine bu zihniyette olan kişiler, yani ki bunlar bir de Kur'an'dan konuşan kişiler olarak maalesef tanınıyorlar. Çünkü Kur'an'a çağrı yapıldığı zaman artık insanların doğruya ulaşma ihtimalleri ortada olduğu için bu ihtimal ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bakınız, Rabbimiz Yunus suresinin 15. ayetinde ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin, onlara bu açık ayetlerimiz tilavet edildiğinde kâlellezîne lâ yercûne likâena, bizimle karşılaşmayı ümit etmeyenler şöyle dediler: İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ ev beddilhû. Bize bundan, bu Kur'an'dan, bakın buradaki Kur'an'ın ifadesi, yani bu kümeden, bu ayet kümesinden farklı bir küme getir veya bunu değiştir diyorlar. Yani müşrikler bile Allah'ın indirdiği bir kitabın yorumla farklılaştırılamayacağını, anlamının yorumlanamayacağını biliyorlar. Metne bağlı kalınması gerektiğini biliyorlar. Diyorlar ki bu metni değiştir. Yoksa yorum bize buradan farklı bir yorum çıkar demiyorlar. Ama bu ihtimali de doğru anlarsınız diye bu ayetin meali, bakınız bu kişiler tarafından nasıl veriliyor. Bir de ne zaman hakikatin apaçık kanıtları olan ayetlerimiz onlara okunsa, bizim rahmetimizle buluşma arzusu ve umudu olmayan o kimseler derler ki, git bize bundan başka bir hitap getir.
Hitap ne?
Hitap ne? Hemen dipnotunu da söyleyeyim hocam, hitap ne? Diyor ki, Kur'an'ın sözlük manası, işte burada belirsiz formda gelen Kur'an isme değil vasfa yakın bir mastar olarak çevrilmelidir. Unutulmaması gereken nokta, Kur'an ifadesinin müşriklere atfen kullanılan bir cümle içerisinde geçmesidir. Bu ve buna benzer bağlamda Kur'an olarak çevirmek anlama problemini yol açacaktır. Çünkü hatibin ve ilk muhatapların bu kelimeye yükledikleri anlamla sonraki dönemlerde kazanmış, hatta tedvin arasından asrından sonra mushaf isminin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Yani mushaf başka bir şey diyorlar.
Hatip kim?
Burada hatip Allah oluyor hocam herhalde.
Allah'tan başka şey, o sözü söyleyen o.
Evet.
Yani Allah'ın yüklediği anlamla
insanların sonradan verdikleri anlam farklı. Diyor
tövbe
ki,
estağfurullah.
Oysa Kur'an hatip olan Allah'la muhatap olan insan arasında canlı, aktif ve yaşanan bir diyaloğun eseri olarak sözlü bir hitap. Mushaf ise Allah Resulü'nden sonra vahiy metninin kaydedildiği yazılı bir kitaptır. Yani mushafla, kitapla Resulullah'a verilmiş olan vahiy aynı şeyler değil bu kişilere göre. O yüzden de kitap dendiği zaman bağlayıcı olacak. Çünkü kitap dediğiniz zaman yazılı metin olduğu ortaya çıkar ve o zaman lafızlar sizi bağlar. Ama hitap dediğiniz zaman, ki Kur'an kelimesine hitap dediğiniz zaman, o zaman istediğiniz gibi yorumlama serbestliğini de ortaya koymuş olursunuz. Tabii bunun bilmiyorum, Kur'an'da tahriften başka ismi var mı? Onu da bilmiyorum. Son bir örnek vererek, daha doğrusu örnek değil, bu tavrı Kur'an'a göre ilk yapan kimdir? Bunu Kur'an'dan görebilmemiz de mümkün. Bakara suresinin 35. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: dedik ki Adem, sen eşinle birlikte şu bahçeye yerleş, beğendiğiniz yerden çekinmeden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Emir ne? İstediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Emrin maksadı, hikmeti, şusu busu belli mi? Hiçbir şey belli değil. Sadece
yaklaşmayın.
Yanlış yani sadece emir belli. Yanlış yaparsınız. Yaklaşmayın. Allah emir verdi, bitti. Ama bakın, İblis Taha suresinin 120. ayetinde bu emri yorumluyor. Ve burada maksadı ilahiyi ortaya çıkartıyor. Bakın, şeytan...
Maksatlıyorum değil
evet,
mi?
Evet, aynen öyle. Şeytan hemen vesveseye girişti de dedi ki, bak Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve bozulmayacak bir saltanatı göstereyim mi? Sonunda ikisi de o ağaçtan yediler. Göster falan da demiyor Adem Aleyhisselam artık. Hemen gidip yiyorlar Havva validemizle beraber. İşte vesvese dediğimiz şey bu. Murad-ı ilahiyi anlamaya çalışmak. Allah'ın verdiği bir emirde. Ya acaba Allah burada öyle değil de şöyle demek mi istedi? Şunu kastetmiştir demek iblis tavrıdır Kur'an'a göre. İblisin tavrıdır. Diyerek ben sözlerimi noktalamış olayım hocam.
Sözlerini noktalamışsınız ama ben de bir virgül koyacağım. Buyurun senin hocam. Sözlerini. Öyle noktayla kurtulamazsın.
Tamam.
Şimdi sen mealden bak neler şey yapıyor. Şimdi son zamanlarda evvelki gün Konya'dan bir arkadaş mesajlar gönderdi. Diyor ki şeyler işte burada namaz kılmayanlar var. Kur'an'da namaz yoktur. İşte Kur'an meallerine koymuşlar falan. Tabii o yeni mealler de yazmışlar bununla ilgili. Namaz yokmuş.
O gittikçe artıyor artık hocam. Yani Kur'an'da namaz olmadığına dair birçok şey yazılıyor. Tamam olsun,
ne yapalım? Yani maalesef. Cehenneme gidenler zaten her zaman çok olacak da. Evet. Yani o şey değil.
Yer sıkıntısı da
yok. Eleyse fi cehenneme metfen lil kafirin. Cehennemde kafirlerin kalacağı yer mi yok? Evet. Bu problem değil. O bizim işimiz değil de. Bakın şimdi Hakkı Yılmaz ki bu işin başını çeken adamdı. Bununla ben İzmir'de görüşmüştüm. Arapça iyi bilen birisi. Arapça hocalığı yapan bir adam. Şimdi bakın şu namaza ilgili olarak şu şeyi bir oku bakalım. Onun için öyle nokta koyma dedim sana. Bak şuradan bir oku tamam. Bakayım. Şimdi Maide suresinin 6. ayetini bir oku bak.
Ey iman etmiş kişiler.
Tamam.
Salata ya parantez içinde mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına doğru
bak,
kalktığınız...
Toplumu aydınlatma kurumları, Resulullah'tan beri zihinsel yönden birbirine destek olma ve toplumu aydınlatma kurumları dediği zaman aklınıza ne geliyor? Öyle bir kurum aklına gelen var mı? He?
Bir de oraya doğru kalkıyorsunuz hocam.
Oraya doğru kalkıyorsunuz. Bak ha, Erzurum'da ya bak yanına kakaram ha. Onların yanına doğru kalkacaksınız.
Evet. Slash koymuş yani şunu kastediyor demek ki toplum içine çıktığınız zaman demek bu.
Ha, toplumun içine çıktığınız evet. Zaman.
Vay. Hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Hemen ama.
Hemen. Yani. Çıkarken hemen elini yüzünü dirseklere kadar yıkayacaksın.
Ondan sonra başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin.
Tamam. Başını sileceksin. Ama şey yapsa bir de aynanın önüne geçip de bir tarayın dese ya başını. Evet devam et.
Hocam devam edeyim mi gerçekten?
Devam edeyim.
Ve eğer cünüp yani aşırı şehvet nedeniyle aklınız başınızda olmayacak durumda iseniz temizlik üstüne temizlik yapın.
Allah.
Bu da parantez içinde şu demekmiş. Cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın.
Toplum içine çıkmadan önce.
Evet toplum içine çıkmadan önce.
Adam şimdi bekarsa ne yapacak? Peki eşi yanında değilse? Tövbe estağfurullah ya bu. Bak görüyor musunuz Allah'ın bak ayeti ne hale getirmişler görüyor musunuz? Sırf namazı yok saymak için. Bu adamlar cehenneme gitmeyip de nereye gidecekler? Evet devam et.
Ve eğer hastaysanız yahut yolculuktaysanız yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse yahut kadınlarla temaslaştıysanız sonra da su bulamamışsanız hemen temiz bir toprağa yönelin.
Halkın içine çıkmak için. Yani yüzünü bir toprakla evet. Kapkara yap ondan sonra çık bütün karşısına. Evet.
Sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Bundan daha büyük güçlük.
Toplumun içine çıkarken.
Fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak.
Yani şimdi görüyor musunuz bakın namazı yok saymak için ne hale gelmişler ve Allah'ın kitabını ne hale getirmişler.
Bu bir ayetin meali değil.
Ve ayetin meali olarak bakın. Ayetin meali. Yani mesela istersen bir de şu şeyi de oku. Ya şu 102-103.
Nisa suresi
102-103. Hani seferde düşmanla karşılaştığı zaman namaz zekatı bire düşüyor ya. Şimdi orayı bir oku.
Ve sen seferde onların içinde bulunup da onlar için eğitim, öğretim verdiğin zaman içlerinden bir kısmı...
Seferde yolculuktasın, içinde bulunuyorsun, eğitim, öğretim veriyorsun.
İçlerinden bir kısmı seninle beraber dikilsinler, eğitime katılsınlar.
Nasıl dikilecekler? Aa bak.
Evet, silahlarını da yanlarına alsınlar.
Eğitim, seferde eğitim ve silahlarını yanına alacaklar.
Bunlar yeterli bilgi alıp ikna olduklarında arka tarafınıza geçsinler.
Evet.
Sonra eğitim öğretim almamış diğer bir kısım gelsin. Seninle beraber eğitim öğretim yapsınlar ve tedbirlerini ve silahlarını alsınlar.
Peki bu şey ne acaba? Bu yazı tahtasını nereye koyuyorlar?
İşte hocam. Yani işte salat kelimesi namaz değildir derseniz olacağı bu.
Evet.
Sonra kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimseler.
Onun gibi.
Evet. Silahlarınızdan ve eşyanızdan habersiz durumda olsanız da size ani bir baskın yapsınlar isterler. Eğer size yağmurdan bir eziyet erişir ve hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur.
Ama yine eğitime devam edin.
Tabii. Tedbirinizi de alın. Şüphesiz Allah kafirler kendisinin ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimselere karşı kimselere aldatıcı bir azap hazırlamıştır.
Ondan sırasında olur.
Sonra eğitim öğretimi tamamlayınca artık Allah'ı ayakta oturarak yan yatmışken anın.
Ne yapayım? Bak yolcular.
Diplomayı
yolculukta uzanacaklar yani yan yatmışken.
Sükunet bulduğunuzda, güvene erdiğinizde salatı ikame edin. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun.
Yani sen yolculukta. Yani yolun üstünde böyle kurum oluşturacağız.
Devam edeyim mi hocam? Hiç şüphesiz salat yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma görevi eskiden beri müminler üzerine vakti belirlenmiş bir yazgıdır.
Peki toplum hangi vakitlerde toplumla şey yapılacak? İşte,
onu da herhalde İsra 78'de söylemiştir hocam, ona da bakmak lazım.
Yani bak görüyor musunuz ne hale geliyorlar? Yani Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını kullanarak şey yapmak için. Zaten bu iş şeyde başlamıştır. Resulullah'ın hayatındayken başlamıştır ve bunu Yahudi münafıklar yapmışlardır. Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırmak için. Zaten onların ilk işleri bir nebinin nebiliğini öldürmektir. Onu ilahlaştırdı mı? İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdılar. Maalesef Muhammed Aleyhisselam da ilahlaştırıldı. Çünkü onun sözleri Kur'an-ı Kerim'in üstüne geçti. Gidin şeye İslam aleminde bir dolaşın. Birçok yerde es sünnetu kadiyetun aleyh kitap derler. Son sözü sünnet söyler diye.
Sözler olsa yine canımız feda da ona uydurulan sözler o da yok yani.
Hayır, aslında ona uydurulan sözler de yok. Onun bunu söylediği sözler Allah'ın kitabının yerine geçiyor. İşte buralarda olduğu gibi. Evet. Okuyacak mısın?
Yok hocam, aynı şeyler
yani. Aynı şeyler gerekiyor. Peki. Neyse yani şeyler bu. İnsanların durumları maalesef bu. Bakın Resulullah hayattayken mesela bak bu insanlar ne yapıyorlar? Böyle bir takım demagojiler yaparak sanki bu Allah'ın sözüymüş gibi, değil mi? İşte bak meale koymuşlar, bilmem neler yapmışlar. Sanki Allah'ın dini gibi. Vatandaş da bilmiyor. Koskoca hoca yanlış mı yapacak? Ben bunu kadar bilmem. Yani o da hoca, sen de hoca diyorlar adamlar mesela, geliyorlar. Bak şimdi Resulullah hayattayken ne oluyormuş? Ali İmran suresi 78. ayet. Ve inne minhum, bu ehli kitaptan yani Yahudilerin bilginlerinden bir kısımları, ki Müslüman görüntüsüyle diğer ayetlerde var o, leferikan, bir grup var, yelvune elsinetehum minel kitap, kitabı dillerine doluyorlar. İşte ayet okuyorlar. İşte az önce olduğu işte şimdi Maide 6. ayetin meali. Ne yapsın? Ya da işte Nisa suresi 102-103. ayetin meali. Siz bana Kur'an meali okuyun dedim. Ben de okudum diyecek adam, değil mi? Yelbûne elsinetun bil tahsebû mine kitap. Onun kitaptan zanneder. Sanki Allah emretmiş gibi düşünmeniz için böyle yapıyorlar. Ve ma huve minel kitap. O kitaptan değildir. Ve yegulune huve min indillah. Allah katındandır diyorlar. Şimdi bunlar bunu Allah böyle emrediyor demiyorlar mı? Açıkça yani. Allah'ın sözü çünkü. Ve ma huve min indillah. Halbuki Allah katından değil. Ve yegulune alellahil kezib. Kendi yalanlarını Allah'a mal ediyorlar. Peki bu nasıl yapıyor? Ve hum ya'lem. Bunu bile bile yapıyorlar. Az önce dedim ya, ben İzmir'de görüştüm onunla. Arapça bilmeyen bir adam değil. Yıllarca Arapça öğretmenliği yapmış bir kişi. Ama bilmeyenler yapamaz ki bunu zaten. Yapmak için bileceksin. Evet. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala مَا كَانْ لِبَشَرَنِنْ يَوْتِيَ اللّٰهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَّةِ Herhangi bir beşere Allahü Teala kitap verecek, hüküm, hikmet verecek, nebilik verecek de ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ Sonra kalkıp insana diyecek ki كُونَ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan önce bana kul olun. Bugün İslam aleminde Muhammed Aleyhisselam'ın yeri odur. Önce ona kul edilir. Çünkü sünnet-i kadiyyet-i hale kitabı o. İşte bunu bu insanlar yapmışlardır. Bak Kur'an-ı Kerim'de. Yahudi münafıklar onu ilahlaştırmışlardır. Onlar nebileri böyle öldürürler. Nebiliği öldürürler yani. Onu Allah'ın nebisi ve örnek olmaktan çıkarır, ilah haline getirirler. İsa Aleyhisselam'a yaptıkları gibi. وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Allah'ın kitabını öğrenmeniz ve onda ders yapmanız, yani onu kavramanız sebebiyle Allah'a kul olun. Başkasına değil. Hep bunu söylerler. Ama işte bu demek ki bu devam edecek yani. Bugün üzülmeye lüzum yok. Biz sadece burada sizi uyarmaya çalışıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetler gibi. Yoksa bizim bu insanlara engel olma şansımız yok. Mümkün de değil yani. Elbette ki yapacaklar. Elbette ki cehenneme gitme hürriyetini sonuna kadar kullanacaklar. Yani bizim bunları engelleme şansımız yok. Allahü Teala bize kitabını kendi muradına uygun bir şekilde anlayıp yaşama nimetini nasip etsin. Allahü Teala yardımcımız olsun. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Sağ olun.